Birinci ayrım. Altı Nokta Körler Kütüphanesi adına Filios Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios. Eserin adı Akrep, hayata, aşka ve vahşete dair. Yazarı Eşber Yağmur Dereli. Türü tiyatro. Kibele Yayınları, 6. baskı, Mayıs 2016. ISBN numarası 978-9944-339-60-5. Bu kitap 153 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 12 Şubat 2017. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. Akrep, Eşber Yağmur Dereli. Yüzyıllardır bu topraklar üstünde hayatımıza ve onurumuza kasteden bir akrep var. O hayatımızı, onurumuzu ve bilincimizi her gün yeniden sonsuz kere zehirliyor. İşte hepsi bu. Bu kitaptaki oyunun fikir ve sanat eserleri yasasından ve yasalardan kaynaklanan tüm hakları eser sahibine aittir. Yayınlanan oyunların sahnelenmesi, oynanması, herhangi amaçla oyunlardan yararlanılması ancak eser sahibinin iznine bağlı olduğundan bu eserle ilgilenecek kişi, kurum ve kuruluşların yazarına doğrudan veya yayın evimiz aracılığı ile başvurmaları zorunludur. Yüzyıllardır bu topraklar üstünde akrebin kıskacında hayatları yarım kalan ya da eksik yaşanan o güzel insanların sevgili anısına. Kişiler: Çaycı, birinci mahkum, gardiyanlar, ikinci mahkum, yargıç, savcı, doktor, mübaşir. Sinop Kalesi, 7 Haziran 1982. Kale ve mahkuma dair. Yan yana dizili demir parmaklıklı 8 dar hücreden oluşan Sinop Kalesi idam hücreleri bölümü. İdam hücrelerinde bütünüyle bir ölüm sessizliği egemendir. Genel görünümden hücreler bölümünün küf kokulu, nemli havası anlaşılmaktadır. Birinci mahkum sahnenin girişine göre en sondaki 8. hücrede bulunmaktadır. Hücre kapısı konumunda bulunan parmaklığın tam karşısına düşen boşlukta önü bir perde ile kapalı tuvalet, mahkumun sigara izmaritlerini attığı kiloluk bir teneke konserve kutusu durmaktadır. Gözleri görmeyen birinci mahkum hücre içinde sigara dudağında ağır ağır volta atarken hücresinde dolaşmakta olan bir lağım faresini hissederek irkilir. Birinci mahkum korkuyla karışık bir espriyle kendi kendine konuşur gibi. Ne gezinip duruyorsun ulan hücremde? Burası lağımdan daha mı temiz? Çok istiyorsan gel yer değiştirelim. Bu kadar yıldır buradayım. Tanrı'nın bir canlısını yanıma sokmuyorlar. Buraya geldiğini duysalar benden önce seni asarlar. Şu tuvaletin deliğini de senin yüzünden tıkayacaklar. Sonunda kendi pisliğimizle boğulacağız. Önce yatağının üstüne bir süre oturur, sonra kalkar. 3 adımlık hücre boyunca voltasına başlar yeniden. Bir süre voltaya devam ettikten sonra döner, tekrar yatağın kenarına oturur, sigarasını tazeler. Sigarası dudağında bir şarkı mırıldanır. Yastığının altına elini sokarak oradan bir mektup ve telgraf demeti çıkarır. Bir süre telgraf ve mektup zarflarını parmaklarıyla yoklayarak elden geçirir. Mektupları elleriyle tasnif eder. Şu zarfların ağzı açık. Demek ki bunlar diğer cezaevlerinden bana gönderilenler. Kim bilir ne dramlar vardır bunların içinde. Onca acı, özlem ve umut bu mektuplara sığar mı? Şu mektuplar bana dışarıdan postalananlar. Zarfların ağızları okunup incelenmeden önce düzgünce kesilip açılmış olanlar. Yüksel'in gönderdikleri de bunların içinde mi? Tek mektup mu yoksa birden fazla mı? Ölmeden önce son mektuplarından birini de bana mı yazmıştı acaba? Yazdıkları da konuşmaları kadar güzel miydi? Yakalanmadan önceki günün gecesiydi. Elinde ince belli çay bardağı. Eliot okumuştun bana. Ayların en zalimi Nisan'dır. Öldüğünde aylardan belki de Nisan'dı. April is the cruelest month of the year. Bu şiiri okurken dönüp ne yazık ki kemanım yok elimde. Beethoven'ın romansını mırıldanır mısın bana demiştin. Mırıldanmıştım. Kemanın yoktu ama seni öldürecek olan bomba elindeydi. Öldüğünde sen neyi mırıldanıyordun acaba? Şiir mi yoksa bir şarkı mı? Tarihi yüklenenler ancak şiir ile şarkı ile mi taşıyabilirler bu ağır yükü? Uzaktan çaycının bir Sinop türküsü söyleyen sesi Beethoven'ın romansını böler. Yine yeşillendi fındık dalları, acep ne olacak mahkum halleri. Birinci mahkum çaycının sesini duyunca sevinçle sigarasını tazeler ve çaycıyı beklemeye başlar. Çaycı elindeki çay tepsisiyle sahneye girer. Birinci mahkumun hücre kapısının önüne gelir ve tepsiden bir bardak çay alarak kapı parmaklıklarının arasından birinci mahkuma uzatır. Çaycı, çayını getirdim hocam, soğutma. Birinci mahkum, nasıl gidiyor? Asayiş Berkemal mi kalede? Sen de olmasan şu farelerden başka beni ziyaret eden olmayacak. Gardiyanlar ziyaretçiden sayılmaz zaten. Sanki ağızları var, dilleri yok adamların. Hep sağır dilsizleri mi seçip gönderiyorlar bana yemek getirsinler diye? Çaycı, biliyorsun bu cezaevinde seninle konuşmak yasak. Geçen de hamama gittiğinizde birisi sana merhaba demiş. Alıp kapı altına götürüp ezmişler. Adamı sana merhaba dediğine, diyeceğine pişman etmişler. Birinci mahkum, dışarılardan önemli bir haber var mı? Çaycı, hocam yok, önceki gelişimde söyledim ya, daha 3 saat bile olmadı. Dün gazeteler yazdıydı, sabah da söylediydim. Yine birkaç mahkumun idamı onaylanmış danışma meclisinde. Adamın biri kolundaki bilezikleri için kaynanasını kesmiş. Çaycı bir süre duralar, belirsiz bir yöne bakar, sonra birinci mahkuma döner, sıkıntıyla devam eder. Benim de cezamı onayladılar. Ceza yaş küçüklüğünden 12 yıla düştü. Kaç senedir sübyan koğuşundayım, neyse ki az kaldı. Birinci mahkum, geçmiş olsun. İkisi de hüzünlü bir suskunluğa girerler. Çaycı çekingen sorar. Çaycı, peki ya senin durumundan bir haber var mı? Birinci mahkum, sen ne kadar biliyorsan ben de o kadar. Kaç yıldır şu hücredeyim? Çaycı, say hocam, kaç yıl oldu? Birinci mahkum, ilk karşılaştığımızda söylemiştim. Öncesini saymazsak sen burada benden 2 ay kıdemlisin. Çaycı, demek ki 3 yılı geçmiş. Birinci mahkum, yazıyla, kışıyla, baharıyla, güzüyle tam 3 yıl. Bu kaç ay, kaç hafta, kaç gün eder bir düşünsene. Buraya getirildiğimden bu yana daha ziyaretçilerimin bir tekiyle bile görüştürülmedim. Karımı çocuğumu burada henüz bir kez olsun göremedim. Oğlum da benim mahpusluğumla birlikte büyüyor. Ben içeri düştükten 20 gün sonra doğmuştu. Düşün bak şimdi kaç yaşında. Mektup destesini göstererek, şunlar da ne yazıyor? Sevdiklerim öldüler mi, kaldılar mı, hiç haberim yok. Çaycı, neyse ben eşime bakayım, sen de çocuk mocuk deyip çayını soğutma. Birinci mahkum parmaklığın arasından mektup destesini uzatır. Şunlara bir baksana, nerelerden geliyor, kim göndermiş? Çaycı tedirgin, çok konuştuk, burada çok oyalandım, gitmem lazım, gözlüyorlar. Seninle sohbet ettiğimi görürlerse çaycılıktan olurum. Hiç olmazsa kalede olup bitenleri anlatıyorum sana, bu da az şey sayılmaz. Çok uzadı, hemen gideyim bir dahaki sefere. Birinci mahkum ısrarla, hiç olmazsa adreslerine bak, nereden kimden geldiğini bileyim mektupların, o da yeter. Çaycı, hocam, vallahi sen benim başımı da yakacaksın, infazımı da. Soruşturma falan mühim değil, beni çaycılıktan da edeceksin. Birinci mahkum, tamam tamam, kusura bakma, haydi. Birinci mahkum hüzünle boş çay bardağını kapı parmaklıkları arasından çaycıya uzatır, döner yatağına yönelir. Çaycı çıkışa doğru birkaç adım attıktan sonra etrafını, özellikle de sahne çıkışını dikkatle gözetledikten sonra döner hücre kapısına gelir. Çaycı alçak sesle, hocam. Birinci mahkum umutla geri döner, evet. Çaycı, uzat şu mektupları, kimse görmeden bir bakalım. Birinci mahkum, mektupları çaycıya uzatırken sağ ol, sağ ol. Çaycı mektup destesini alır, alelacele gözden geçirmeye başlar. Hocam, bunların birçoğunun üzerindeki pullar sökülmüş, nereden geldikleri belli değil. Birinci mahkum, pullu olan zarflar cezaevlerinden gelen mektuplar. Şimdilik onları geç, pulsuz olanlara bak sen. Onlar belki de oğlumdan haber taşıyorlar. Çaycı pulsuz mektupları elden geçirir. Heceler yazılanları sökmeye çalışır. Okudukları birinci mahkumu memnun etmemiştir. Düş kırıklığı içindedir. Zarfların şöyle içlerine bir bak. Kağıda çizilmiş bir çocuk eli falan var mı? Oğlumun eli. Şimdi anaokuluna gidiyor olmalı. Belki de elini bir kağıda çizip bana bir anı bırakmak istemiştir. Belki de ne bileyim hiç. Çaycı, çizse ne olur? Kağıda çizilmiş bir çocuk elini ben nasıl anlatırım? Birinci mahkum, daha baba değilsin de ondan mı? Ayak sesi, çaycı gözü çıkış yerine, hocam bırak beni gideyim artık, zaten anlamam ben böyle ince muhabbetlerden. Birinci mahkum, sen bir daha bak, aslında bulsan ne olur, doğru, anlatmakla olacak iş değil bu, görmek lazım. Bir insan bir başka insana neyi anlatabilir? Yaşamak gerekir. Çıkarıp bir sigara uzatır, çaycı sigarayı alıp yakar, sık soluklarda sigarasını tedirgin içer. Mektupları karıştırmaya devam eder, aradığını bulamamıştır. Çaycı mektup devetini aceleyle bir düzene koyduktan sonra onları birinci mahkuma kapı parmaklıkları arasından uzatır. Çaycı, sen şimdilik al bu mektupları, gelecek sefere daha dikkatli bakarım. Birinci mahkum, tamam öyle olsun, zaten benim aradığım da o değil. Daha çok kendi kendisiyle konuşur gibi, o mektup benim aradığım o, tarihi, sevdayı, umudu, yaşamda ne varsa içinde gizleyen. Çıkış yerindeki ağır demir kapının gürültüyle açıldığı duyulur. Çaycı mektup demetini kapı parmaklıkları arasına koyarak hızla çıkış tarafına yönelir ve sahneden çıkar. Çok kısa bir süre sonra çaycının sahneyi terk ettiği çıkış yerinden elindeki yemek karavanası ile bir gardiyan görünür. Ağır adımlarla loş hücrelerin önünden geçer ve birinci mahkumun hücresine yönelir. İlgisizdir. Zira sürekli tekrarladığı bir işi alışkın davranışlarla sürdürmektedir. Birinci mahkumun hücre kapısı önünde durur ve karavananın içinden çıkardığı kepçeyi önce karavananın kenarına vurarak temizler. Daha sonra da onunla hücre kapısına vurur. Birinci mahkum kapının altındaki aralıktan boş bir tabağı koridora sürer. Gardiyan yemeği tabağa koyar ve tabağı ayağıyla yine aynı aralıktan hücrenin içine iter. Tam dönüp gideceği sırada hücre duvarındaki bir şey gözüne takılır. Karavanayı yan tarafa iterek kapı anahtarlarını çıkarır, uygun olanını araştırmaya başlar. Doğrulur, hücre kapısını açar. Olup biteni seslerinden izleyen birinci mahkum, günlük yaşamı içinde yeri olmayan bu gelişmeden dolayı şaşkındır. Gardiyanın çaycıyla konuştuğunu gördüğünü ve bu nedenle kendisini cezalandıracağını sanmaktadır. Gardiyan birkaç kez daha kepçeyi gürültüyle karavananın kenarına vurduktan sonra açık kapıdan içeri girer. Birinci mahkum irade dışı bir savunma refleksiyle tuvalet boşluğuna doğru geriler. Gardiyan elindeki kepçeyle tam birinci mahkumun başı hizasından neredeyse saçlarını sıyırırcasına duvardaki bir şeye vurur. Birinci mahkum dehşetle irkilir. Birinci mahkumun duyduğu korku ve dehşet şimdi nedenini anlamadığı bir olayın şaşkınlığına dönüşmüştür. Gardiyan yine aynı davranışlarla dışarıya çıkar ve kapıyı kilitler. Birinci mahkum hızla kapıya yaklaşır ve koridor boşluğuna doğru bağırır. Birinci mahkum, neydi o, ne yaptın? Gardiyan ilgisiz adımlarla çıkışa doğru yürürken başını çevirmeden konuşur. Akrep! Birinci mahkum korku ve dehşetle, ne yaptın, öldürdün mü? Gardiyan bu soruya yanıt vermeksizin aynı kayıtsızlıkla çıkar. Birinci mahkum endişe ve korkuyla hücre kapısından geri döner, birkaç adım atar, yine döner. Tedirginlikle üstünü başını yoklar, yatağına oturur. Tekrar kalkar, gelir, kapı parmaklıklarına yaslanır. Durur, bir süre sonra yatağına yönelir, tedirgin oturur, tekrar kalkar. Ellerini pantolonunun gömleğinin içine sokarak araştırır. İç çamaşırları bedenine sürtündükçe huylanmaktadır. kapı parmaklıklarına tekrar yaslanır, elleriyle parmaklıkları sıkıca kavrar, kırıp çıkmak ister gibi demirleri zorlar, çaresiz geri döner, bağırmak ister sonra vazgeçer, davranışları giderek ağırlaşır, çaresiz yatağına oturur, elleri yana düşer, ıslıkla bir şeyler çalmak ister, beceremez, ağır hareketlerle bir sigara yakar. Birinci ayının sonu, sayfa 16.